Ayrım 8, sayfa 82. Kocama duyduğum özlem fiziksel bir acı gibiydi. Ondan haber almayalı neredeyse 3 ay olmuştu. Ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Dünyadan ayrı, sanki bir balonun içinde yaşarken kendimi onun iyi ve güçlü olduğuna, diğer askerlerle birlikte konyak içtiğine, hatta boş zamanlarında resim yaptığına inandırmaya çalışıyordum. Gözlerimi kapattığımda Paris'ten anımsadığım Edouard'ı görüyordum. Ama şimdi o zavallı Fransızların halini gördükten sonra hayal kurmak artık çok zorlaşmıştı. Edouard esir alınmış, yaralanmış, açlıktan ölmek üzere olabilirdi. Tıpkı bu adamlar gibi acı çekiyor olabilirdi ve en kötüsü ölmüş de olabilirdi. Lavaboya yaslanıp gözlerimi kapattım. O anda şangırtıyı duydum. Düşüncelerimden uyanıp mutfaktan dışarı koştum. Ellen, elleri havada, ayağının dibindeki bir tepsi dolusu kırık bardakla sırtı bana dönük halde durmuştu. Duvarın dibinde komutan, genç bir askerin gırtlağına yapışmıştı. Neredeyse askerlerin yüzüne değecek kadar yaklaştırdığı yüzünü buruşturmuştu. Almanca bir şeyler haykırıyordu. Kurbanın elleri teslim olduğunu belirtircesine havadaydı. Ellen! Ablamın yüzü kül rengine dönmüştü. Yanından geçerken bana dokundu. Ama komutan çılgına döndü. Etraflarında toplanan diğer askerler komutana yalvarıp onu caydırmaya çalışıyor, sandalyeleri devirirken seslerini duyurmak için bağırıyorlardı. Salon bir anda karışmıştı. Sonunda komutan onları dinlemeye karar vermiş, genç adamın gırtlağını sıkan elini gevşetmişti. Bir an benimle göz göze geldiğini düşündüm ama geri adım attığında yumruğunu kaldırıp genç adamın kafasına öyle sert bir darbe indirdi ki adam kafasını duvara çarptı. Komutan, "Sie können nicht berühren die Frauen, kadınlara dokunamazsın!" diye haykırdı. Mutfağa gidelim. Kırık camları toplamaya bile yeltenmeden ablamı kapıya yönlendirdim. Yükselen sesleri bir kapının sertçe kapandığını duyunca ablamla birlikte koridora koştuk. "Madame Lefebvre!" Son bardakları da yıkıyordum. Ellen yatmaya gitmişti. Gün boyunca yaşananlar onu da beni de çok yıpratmıştı. "Madam, komutan." Ona dönüp ellerimi bezle kuruladım. Bir sardalya kutusuna koyduğumuz fitilden başka mumumuz kalmamıştı. Yüzünü zar zor seçebiliyordum. Komutan şapkası elinde karşımda duruyordu. "Bardaklar için üzgünüm. Yenilerinin getirileceğinden emin olabilirsiniz. Zahmet etmeyin. Şimdilik yeterince var. Bardakların komşularımdan alınacağını biliyordum. Genç asker adına özür dilerim. Lütfen ablana bunun bir daha tekrarlanmayacağını söyle." Bundan şüphem yoktu. Arka pencereden genç adamın alnına ıslak bez bastırılıp bir arkadaşının yardımıyla kaldığı yere götürüldüğünü görmüştüm. Komutanın da o zaman gittiğini sanmıştım ama orada bekliyordu. Bana baktığını hissettim. Gözlerinde huzursuz, acı dolu bir ifade vardı. "Bu geceki yemekler enfesti. O yemeğin adı neydi?" "Şu farsi, lahana sarması." Bekledi ve sessizlik rahatsız edici bir şekilde uzayınca "kıyma, sebze ve otlar lahana yapraklarının içine sarılıp diziliyor" diye ekledim. Gözlerini yere indirdi. Mutfağın içinde birkaç adım atıp durdu ve bir kavanoza dokundu. Onu alacak mı diye merak ettim. "Çok iyiydi. Herkes beğendi. Bugün bana ne yemek istediğimi sormuştun. Şey, sizi zahmete sokmayacaksa bunu yakınlarda tekrar pişirmenizi istiyoruz. Nasıl isterseniz." Komutanın bu gece farklı bir havası vardı. Gerginliği dalgalar halinde yayılıyordu. Adam öldürmenin ne hissettirdiğini, bir Alman komutan için kahve içmekten daha sıra dışı bir şey olup olmadığını düşündüm. Bir şey daha söyleyecekmiş gibi bana baktı ama ben bulaşıklara döndüm. Arka tarafta diğer subayların sandalyeleri itip çıkmaya hazırlandıklarını duydum. Yağmur yağıyordu. Koca koca yağmur damlaları neredeyse yatay bir şekilde pencerelere vuruyordu. "Yorgun olmalısın," dedi. "Seni rahat bırakayım." Bardak dolu bir tepsiyle peşinden mutfak kapısına yürüdüm. Komutan kapıya vardığında şapkasını takmak için durunca ben de durdum. Hep sormak istiyordum. "Bebek nasıl?" "Jean mı? İyi, teşekkürler ama biraz..." "Hayır, diğer bebek." Neredeyse tepsiyi düşürüyordum. Bir an duraksayıp kendimi toparladım ama yüzümün kıpkırmızı kesildiğini hissettim. Onu gördüğünü biliyordum. Tekrar konuştuğumda sesim boğuk çıktı. gözlerimi önümdeki bardaklara diktim. Bu şartlar altında hepimiz mümkün olduğunca iyiyiz. Belli ki bunun üzerine düşünmüştü. Ona iyi bak, dedi kısık sesle. Geceleri dışarıda fazla gezinmesin. Bir süre gözünü ayırmadan bana baktı ve dönüp gitti. Bütün yorgunluğuma rağmen o gece gözüme uyku girmedi. Kesik kesik uyuyan, uykusunda mırıldanıp farkında olmadan kolunu uzatıp çocukları yanında mı diye bakan Ellen'i izledim. Havanın hala karanlık olduğu saat 5'te yataktan kalkıp birkaç battaniyeye sarındım ve basamakları parmak ucumda inip kahve pişirmek için su kaynattım. Yemek odasına hala dün geceden kalma kokular hakimdi. Ocaktan gelen iz ve midemi guruldatan hafif bir kıyma kokusu. Kendime sıcak bir içecek hazırlayıp barın arkasına oturdum ve o gün doğarken boş meydanı izledim. Mavi ışığa turuncu renkler karışırken mahkumun düştüğü sağ köşede belli belirsiz bir gölge görünüyordu. Acaba o genç adamın karısı ve çocukları var mıydı? Şu saatte oturmuş ona mektup yazıyor ya da sağ salim dönmesi için dua ediyor olabilirler miydi? İçeceğimden bir yudum alıp gözlerimi başka tarafa çevirdim. Tam giyinmek için odaya çıkıyordum ki biri kapıyı çaldı. Keten perdenin arkasındaki karanlık gölgeyi görünce irkildim. Battaniyeye sarınıp silüete dikkatle baktım ve bu saatte kimin gelmiş olabileceğini çözmeye çalıştım. Yoksa komutan domuzu öğrendikten sonra bana işkence etmeye mi gelmişti? Sessizce kapıya yürüdüm. Perdeyi kaldırdığımda karşımda Lilian Bethune duruyordu. Saçları dalgalıydı. Siyah bir kürk giymişti ve gözlerine gölge düşmüştü. Üstteki ve alttaki sürgüleri açıp kapıyı araladığımda arkasına baktı. Lilian, bir şeye mi ihtiyacın var? Paltosunun cebinden bir zarf çıkarıp bana uzattı ve sana dedi. Zarfa baktım ama nasıl? Bembeyaz elini kaldırıp başını iki yana salladı. Aylardır hiçbirimiz mektup almıyorduk. Almanlar uzun zamandır dış dünya ile ilişkimizi koparmıştı. Gözlerime inanamayıp zarfı aldım ve kendimi toparladım. İçeri gelmez misin? Kahve iç. Az önce koymuştum. Lilian bana hafifçe gülümsedi. Ah teşekkürler, kızımın yanına dönmeliyim. Ona teşekkür etmeme bile fırsat kalmadan soğuğa karşı sırtını bükük topuklu ayakkabılarıyla sokağa yöneldi. Ben de perdeyi örtüp kapıyı tekrar kilitledim. Sonra oturup zarfı açtım. Edward'ın uzun zamandır duymadığım sesi kulaklarıma doldu. Sevgili Sophie, uzun zamandır senden haber alamıyorum. Umarım iyisindir. Karamsar anlarımda kendime, iyi olmasa uzaklarda çalan bir zilin titreşimi gibi yüreğimin derinliklerinde bunu hissederdim, diyorum. Benim anlatacağım pek bir şey yok. Etrafımda gördüklerimi anlatmak istemiyorum. Kelimeler yetersiz kalır. Bir tek şunu bil ki sevgili karıcığım, ben ruhen ve bedenen iyiyim. Her an seni düşünüyorum. Buradaki adamlar tılsım gibi, karanlıktan korunmalarını sağlayacak bir güç gibi, sevdiklerinin değerli eşyalarıyla donatılmış, buruşuk fotoğraflarına kenetlenmişler. Benimse seni görmem için fotoğrafa ihtiyacım yok Sophie. Yüzünü, sesini, kokunu anımsamak için gözlerimi kapatmam yeterli. Ve bunun beni ne kadar rahatlattığını bilemezsin. Bir an önce buradan kurtulmak isteyen, diğer asker arkadaşlarım gibi değil, her gün sana 24 saat daha yaklaştığım için Tanrı'ya şükrederek günleri işaretliyorum. Seni seven Edward. Mektubu 2 ay önce yazmıştı. Kolay ağlayan biri olmadığım halde, yorgunluktan mı yoksa dünkü olayların etkisinden midir bilmem ama, mektubu dikkatle zarfına koyup başımı ellerime yasladım ve soğuk, bomboş mutfakta hıçkırıklara boğuldum. Köylülere neden artık domuzu yememiz gerektiğini açıklayamazdım ama Noel iyi bir bahaneydi. Subaylar Noel gecesini Le Coq Rouge'da geçirecekti ve her zamankinden kalabalık olacaklardı. Ve onlar buradayken Madame Poulain de meydanın iki sokak aşağısındaki kendi evinde gizli bir revölyon, Noel yemeği düzenleyecekti. Alman subaylarını ne kadar meşgul edersem küçük grubumuz da Madame Poulain'ın ekmek fırınında domuzu o kadar rahat bir şekilde kızartıp yiyebilirdi. Ellen, Almanların yemeğini vermeme yardım edecek, ardından çocukları alıp kiler duvarındaki delikten dar yola çıkacak, oradan da Madame Poulain'ın evine gidecekti. Evleri kasabada kimseye görünmeden gidebilecekleri kadar yakın olmayanlar, teftişe çıkan Almanlara yakalanmamak için yat borusu çaldıktan sonra Madame Poulain'ın evinde kalacaktı. İki gün sonra belediye başkanına planı anlatırken Ellen, ama bu haksızlık dedi. Sen burada kalırsan kutlamayı kaçıran tek kişi olacaksın. Domuzu kurtarmak için yaptıklarından sonra birimizin kalması gerekiyor dedim. Subayların hepsinin orada olduğunu garantilemek çok daha önemli. Ama aynı şey olmaz ki. Şey, zaten hiçbir şey aynı değil dedim sertçe. Hem sen de biliyorsun ki komutan yokluğumu hemen fark eder. Ellen'in belediye başkanıyla bakıştığını gördüm. Ellen, itiraz istemiyorum, patron benim. Adam her akşam beni burada görmek istiyor. Ben olmazsam bir şeyler döndüğünü anlar. Karşı çıkmakta aşırıya kaçtığımın ben bile farkındaydım. Sakin bir sesle, bak diye devam ettim. Bana biraz et ayır ve peçeteye sarıp getir. Almanlar yeterince malzeme getirirse, söz veriyorum, ben de onlardan kendime biraz ayıracağım. Aç kalmayacağım, söz veriyorum. Biraz yumuşamışlardı ama onlara gerçeği söyleyemezdim. Komutanın domuzdan haberdar olduğunu öğrendiğimden beri onların bir lokmasını bile yemek istemiyordum. Bizi cezalandırmaması bir yana, varlığından haberdar olduğunu bile söylememesi beni biraz da olsa rahatlatmamış, iyice tedirgin etmişti. Artık portreme baktığını gördüğümde bir Alman'ın kocamın yeteneğini fark etmiş olması beni gururlandırmıyordu. Her zamanki gibi sohbet etmeye geldiğinde domuzdan bahsedecek diye gerilip sıkılıyordum. Belediye başkanı, yine de kendimizi sana karşı borçlu hissedeceğiz dedi. Keyfi biraz kaçmış görünüyordu. Kızı bir haftadır hastaydı. Bir defasında karısı bana, Luisa ne zaman hastalansa başkanın endişeli bir ruh haline girdiğini söylemişti. Canlı bir ses tonuyla, ah yapmayın dedim. Askerlerimizin yaptıklarına kıyasla bu çok basit bir iş. Ablam beni çok iyi tanırdı. Bana hiçbir şey sormadı. Soru sormak Ellen'in tarzı değildi. Ama beni incelediğini, rebellion konusu her açıldığında sesinin değiştiğini fark ediyordum. Sonunda Noel'den bir hafta önce ona itiraf ettim. Yatağının kenarında oturmuş, saçıyla uğraşıyordu. Fırça elinde kala kaldı. Anlatmayı bitirdiğimde, ''Sence neden kimseye söylemedi?'' diye sordum. Ablam yatak örtüsüne baktı. Tekrar bana baktığında gözlerindeki dehşeti gördüm. ''Sanırım senden hoşlanıyor.'' dedi. Kutlamalar için hazırlayacak çok şeyimiz olsa da, Noel'den bir hafta öncesi yoğun geçmişti. Ellen ve ondan büyük birkaç kadın çocuklar için bez bebek diktiler. Etekleri çuvaldan, yüzleri çoraptan, çok sade bebeklerdi bunlar. Ama Semperon'da kalan çocuklar Noel büyüsünü biraz olsun yaşamalıydı. Kendi adıma ben biraz cesaretlenmiştim. Almanların malzemesinden iki defa patates çalmıştım. Daha kolay gizlemek için bir kısmını ezmiştim ve ceplerime doldurup hastalara götürmüştüm. Küçük havuçlar çalmış, beni durdurup ararlarsa bulamasınlar diye eteğimin kenarına iliştirmiştim. Karısı Luisa'ya et suyuna çorba yapsın diye de belediye başkanına biraz tavuk götürmüştüm. Çocuk iyice solmuştu ve ateşi vardı. Başkanın karısı bana çocuğun iyice içine kapanıp sessizliğe gömüldüğünü söylemişti. Yıpranmış battaniyelerin altındaki eski ve geniş yatakta kaybolan kızın sürekli öksürdüğünü ve cansız halini görünce onu çok da suçlayamayacağımı düşündüm. Böyle bir hayat çocuklar için ne anlam ifade edebilirdi ki? Kötü haberleri elimizden geldiğince çocuklardan gizliyorduk ama insanların sokaklarda öldürüldüğünü, yasak bir bölgeden geçmek ya da Alman subaylara yeterince saygı göstermemek gibi saçma sapan sebeplerle yabancıların gelip annelerini saçlarından kavrayarak yataklarından sürüklediğini bir şekilde öğreniyorlardı. Mimi'nin yetişkinlerin dünyasını sessiz ve kuşkulu gözlerle izlemesi Ellen'in yüreğini parçalıyordu. Aurelien ise öfkeliydi. Öfkesinin volkan gibi gittikçe büyüdüğünü görebiliyordum ve patlama noktasına geldiğinde ağır bir bedel ödememesi için dua ediyordum. Ama o haftanın en büyük haberi kapıma Journal des Occupés adlı silik yazılı bir gazetenin gelmesiydi. Semperon'da okumamıza izin verilen tek gazete Almanların kontrolündeki Bülten de Lille'di. Ama o da açıkça Alman propagandası yaptığı için birçoğumuz gazeteyi ateş yakmak için kullanıyorduk. Oysa Journal des Occupés gazetesi ordudan haberler veriyor, işgal altındaki kasabalar ile köylerin isimlerini yayınlıyordu. Ayrıca resmi bildirilerle ilgili yorumlar yapılıyor, çavdar ekmeği ile ilgili espriler ve görev başındaki subayların karikatürlerine yer veriliyordu. Okurlara da gazetenin izini sürmemeleri ve okuduktan hemen sonra yok etmeleri tavsiye ediliyordu. Ayrıca Fransızlara uygulanan birçok gereksiz kuralla dalga geçen Von Hayri'nin 10 emri denen listeyi de içeriyordu. O 4 sayfalık gazetenin küçük kasabamızı nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Reveillon'a birkaç gün kala bara akın eden kasabalılar ya tuvalette gazetenin sayfalarını karıştırıyor, gazeteyi gün içinde eski gazetelerle dolu sepetin en altında saklıyorduk ya da içindeki haberleri paylaşıp karşılıklı espriler yapıyorlardı. Tuvalette o kadar uzun zaman geçiriyorduk ki Almanlar salgın olduğunu sanmıştı. Gazeteden komşu kasabalarında bizimle aynı kaderi paylaştığını öğrenmiştik. Erkeklerin açlıkla boğuştuğu ya da ölesiye çalıştırıldıkları dehşet verici kamplar vardı. Paris'tekilerin durumumuzdan pek haberdar olmadıkları, gıda tedarikinin Semperon'dan daha kötü olduğu, Rube'den 400 kadınla çocuğun tahliye edildiği de yazılıyordu. Bu küçük bilgileri öğrenmenin bizim için bir faydası yoktu elbette. Ama bize hala Fransa'nın bir parçası olduğumuzu ve bu eziyetin yalnızca bizim küçük kasabamızda yaşanmadığını anımsatıyordu. Daha da önemlisi, gazetenin kendisi bile yeterli bir gurur kaynağıydı. Yani Fransızlar Almanların düzenini hala bozabiliyordu. Gazetenin bize nasıl ulaştığına dair ateşli tartışmalar da sürüyordu. Üstelik Le Coq Rouge'a bırakılması, Almanlara yemek pişirmemizin sebep olduğu memnuniyetsizliği de bir ölçüde yatıştırmıştı. Lilian Betu'nun ekmek almak için kürküyle geçtiğini gördüğümde kendimce bir tahminde bulunmuştum. Komutan yememiz için ısrar ediyor, Noel arifesi gecesinde yemek yemek aşçının ayrıcalığıdır diyordu. 18 kişilik yemek hazırlamamız gerekiyordu ve diğer 2 kişinin Ellen ve ben olduğunu sonradan anlamıştık. Mutfakta saatlerce koşturduk ancak 2 sokak ötede çocuklarımız için hazırladığımız gizli kutlamanın verdiği memnuniyet yorgunluğumuza ağır basmıştı. 2 defa yemek yemek zorunda kalmakta zor olacaktı. Yine de bu o kadar kötü değildi. Yemek teklifini asla geri çeviremezdim. Pişirdiklerimiz çok lezzetliydi. Bir tabak peynirin ardından portakal dilimleriyle birlikte kızarmış ördek, zencefil konservesi ve yeşil fasulyeli dofinyas, Ellen 2 defa yemek yiyecek olmanın şaşkınlığıyla kendi yemeğini yemeye başlamıştı. Bir kemiğinin iliğini emerken, ben et hakkımı başkasına verebilirim dedi. Çıtır kısmından biraz yerim. Ne dersin? Onu neşeli görmek hoşuma gidiyordu. O akşam mutfağımıza mutluluk gelmişti. Yeni mumlar sayesinde daha aydınlanmıştı. Noel'e özgü o bildik kokular duyuluyordu. Ellen portakallardan birine sarımsak sürüp sobanın üzerine asınca koku bütün odayı sardı. Derin düşüncelere dalmazsanız kadeh tokuşturmalarını, kahkahaları, sohbetleri dinlerken yan odanın Almanlar tarafından işgal edildiğini unutabilirdiniz. Saat 9.30'a doğru ablamın giyinmesine yardımcı oldum ve komşumuzun kilerine geçip kömürlükten dışarı çıkabilmesi için onu alt kata indirdim. Karanlık yollardan Madame Poila'nın evine gidecek, öğleden sonra oraya götürdüğümüz Aurelien ve diğer çocukları bulacaktı. Domuzu da bir gün önce götürmüştük. Artık bayağı büyümüştü ve Aurelien kımıldamaması için tutarken ben de homurdanmasın diye onu elmayla besleyip kasap Monsieur Fouvier'in bıçağıyla kesmiştim. Ablam çıktıktan sonra deliğin tuğlalarını tekrar yerleştirirken hemen tepemdeki barda oturan adamları dinliyordum. Aylardır ilk defa üşümediğimi fark edince sevinmiştim. Aç kalmak sürekli üşümek anlamına da geliyordu ve bu asla unutamayacağım bir deneyimdi. Ablamın duvarın diğer tarafındaki ayak sesleri iyice kaybolurken boşkilerde ''Edouard, umarım sen de üşümüyorsundur.'' diye mırıldandım. ''Umarım sen de bu gece güzel bir şeyler yiyorsundur.'' Koridora çıktığımda irkildim. Komutan portreme bakıyordu. ''Seni arıyordum.'' dedi. ''Mutfakta olduğunu sanıyordum.'' ''Ben biraz hava almaya çıktım.'' diye kekeledim. ''Bu resme her baktığımda farklı bir şey görüyorum. Bu kızın gizemli bir havası var. Yani senin.'' Yaptığı hataya gülümsedi. ''Gizemli bir yanın var.'' Hiçbir şey söylemedim. Umarım seni utandırmam ama bunu söylemeliyim. Ne zamandır bunun gördüğüm en güzel resim olduğunu düşünüyorum. Güzel bir sanat eseridir, evet. Tablonun öznesini dışında mı tutuyorsun? Yanıt vermedim. Şarabından bir yudum içti. Tekrar konuştuğunda gözünü yakut rengi şaraba dikmişti. Gerçekten sıradan olduğuna inanıyor musun, madam? Bence güzellik bakanın gözlerindedir. Kocam bana güzel olduğumu söylediğine inanırım. Çünkü onun gözünde güzel olduğumu biliyorum. O sırada başını kaldırdı. Gözleri benim gözlerime kenetlendi ve bakışlarını kaçırmadı. O kadar uzun süre bana baktı ki kalp atışlarım hızlanmaya başlamıştı. Edward'ın gözleri ruhunun aynasıydı. Kişiliği o gözlere yansımıştı. Komutanın bakışları ise karanlıktı. Zekice bakıyordu ve gerçek hislerini örtbas etmeye çalışıyormuş gibi karmaşıktı. Ona izin verdiğim takdirde çoktan kaybettiğim soğukkanlılığımı gözlerimde görmesinden korkuyordum. Gözlerini ilk kaçıran ben oldum. Komutan, Almanların erken saatlerde getirdiği masanın üstündeki sepete uzanıp bir şişe konyak aldı. Benimle bir kadeh içmeden. Hayır, teşekkür ederim dedim ve kapıdan tatlılarını bitirmek üzere olan subayların bulunduğu yemek salonuna baktım. Sadece bir tane. Bugün Noel.